8. ayrım. Göz göre göre yok olmuştu. Kendi görünürlüğünün derinliklerine çekilmişti. Her gün her yerde karşılaşılacaktı eskisi gibi. Sesi işitilip kokusu duyulacak ama asla ona ulaşılamayacaktı. Herhalde kendi varlığına karışarak yok olmak en akıllıca yöntemdi. Belki de bu yüzden delirmişti Cennet'in oğlu. Kendini kendine gömebilmesi için delirmesi için de herkesin akıllı davranması gerekmişti. Eliyle kapıyı göstererek, "Ki şu Cennet'i çağır bana," dedi muhtar. Sesine yavaş yavaş çöken akşam karanlığı karışmıştı. Bekçi gönülsüz adımlarla gidip Cennet'i buldu. Ama kadın onun dediklerine pek kulak asmadı. Hala Çınar'ın gövdesinden ayrılmayan oğlunu ikna edip eve götürmeye çalışıyordu. Bunu başarabilmek için kimi zaman diz çöküp yalvarmaktan, kimi de oğlunun tekmelerinden kaçayım diye sağa sola koşuşturmaktan yorulmuştu aslında. Neredeyse oracağa yığılıp kalacaktı. Bekçi onunla birlikte Çınar'ın çevresinde birkaç kez döndükten sonra muhtarın çağrısını yeniden iletti. Cennet durmuş, soluk soluğa ona bakıyordu. Derken peş peşe tükürdü. Bu kadarını hiç beklemeyen bekçi şaşırmıştı. Havayı yumuşatmak için alçak sesle bir şeyler mırıldanacaktı belki ama Cennet buna fırsat vermedi. Ellerini öfkeyle sallayarak bağırıp çağırmaya başladı. Ve dediği anlaşılmıyordu. Gene de uzak bir köpek havlamasını andıran sesi bekçiyi birkaç adımda geriletmişti. Bu Cennet'i daha da cesaretlendirdi. Bekçi bir yandan yüzüne gözüne sıçrayan tükürük damlacıklarını eliyle siliyor, bir yandan da geri adımlarla köy meydanının ortasına doğru çekiliyordu. Sonunda muhtarlık odasının önüne kadar geldiler. Bekçi hala ağzını açıp tek sözcük konuşmamıştı. Gitgide büyüyen gözleriyle öylece bakıyordu. Cennet'in karaltısıyla birbirlerine bağlanmış gibiydiler. Aralarındaki mesafe Çınar'ın yanında neyse şimdi de oydu. Ama artık bu tatsız oyunu bitirme zamanı gelmişti. Bu düşünceyle bekçi ansızın fırlayıp muhtarlık odasına attı kendini. Cennet 5-10 adım ötede taş kesilip baktı bir süre. Sonra kapıya bir avuç dolusu tükürük fırlattı. İkisi de delirmiş bunların, dedi bekçi. Kibriti çakmış, muhtarın başucunda asılı duran kandili yakmaya çalışıyordu. Muhtar masanın arkasında karanlığı büsbütün koyulaştıran kocaman sessizliğiyle hiç kıpırdamadan oturuyordu. İlk bakışta uyuyup kaldığı, hatta öldüğü bile söylenebilirdi. Çünkü oda aydınlandığında gözleri hala kapalıydı. O sırada pencere tık tık vuruldu. Muhtar Atatürk'le Mareşal Fevzi Çakmak'ın soluk portreleriyle karşılaştı önce. Sonra kapının ardındaki besmeleyi okudu ve yüzünü tıkırtının geldiği yöne doğru çevirdi. Bekçi mavzeri kaptığı gibi pencereye koşmayı düşünmüş ama bir adım bile atamadan olduğu yere çivilenip kalmıştı. Camın gerisinde beliren bulanık bir yüz gitgide onlara doğru yaklaşıyordu. Cennet'in oğlu bu, diye fısıldadı bekçi. Penceredeki yüz rüzgara kapılmışçasına dalgalandı birden. Kar neden yağar kar? Bekçi ürperdi. Bırak, dedi muhtar olduğu yerden, istediği kadar bağırsın. Kar neden yağar kar? Bekçi bir sandalye bulup oturmuştu. Ama camdaki yüzden bir an olsun gözlerini ayıramıyordu. Muhtar da aynı noktaya bakıyordu aslında. Hatta bakmasa bile dişlerini cama geçirmiş o yassı burunlu yüzü görüyordu. Belki saatler sonra hiçbir şey göremez oldular baka baka. Ya da yüz kendiliğinden kayboldu. Gene de onlar boşalan pencereye gözlerini dikip bir süre daha baktılar. Ayağa kalktıklarında Cennet'in oğlu uzaklardaydı. Kar neden yağar kar? Bekçi evine giden muhtarın arkasından uzun uzun baktıktan sonra köy meydanının öteki ucuna doğru yürüdü. Hışırdayan çınarın altından geçerken yavaşladı nedense, başını çevirip Rıza'nın dükkanını süzdü. O saatte pencerede hala övgün bir ışık vardı. Solunu tutarak ayaklarının ucuna basa basa usulca yaklaştı. Rıza iki arkadaşıyla tezgahın arkasında oturuyordu. Önlerindeki tepside bir büyük rakı, 3 bardak, bir kalıp peynir ve turşu duruyordu. Şişe boğazına kadar doluydu henüz Ama sohbet koyulaşmıştı anlaşılan. El kol hareketleri hızlıydı ve bıyığa boğulmuş üç ağız sigara dumanı saça saça sürekli açılıp kapanıyordu. Derken Rıza ansızın durdu. Sigarasından çıkan duman bile havada upuzun asılı kalmıştı. Ne oldu diye sordu ötekiler. Camda bulanık bir yüz gördüm sanki dedi Rıza. Eğilmiş bize bakıyordu. Üçü de gözlerini cama dikmişti. Kar neden yağar kar? Ses uzaklardan geliyor baksana dedi biri. Cennetin oğlu olamaz. Zaten o değildir diye homurdandı Rıza. Hem yeğenim kaçıracak hem de buraya mı gelecek? Belki de hayal gördün. İnsan cama uzun süre bakınca hep böyle olur. Mutlaka bir yüz görür. Daha doğrusu herkesin asla göremeyeceği halde görmek istediği kayıp bir yüzü vardır. Boş verin artık dedi öteki. Nerede kalmıştık? İki kardeşte. Kar neden yağar kar? Rıza peyniri ince ince dilimlemeye başlamıştı. Dediğim gibi Gülbahar iki kardeşin ikisine de vurulmuş. Orospu gönlü bu töre mi dinler? Artık kardeşlerin biri gelip biri gider olmuş. İkisi de birbirlerinden haberliymiş aslında. Haberli olmamaları mümkün değil zaten. Köyde ne gizlenebilir ki? Hem gizlense bile nereye gizlenir? Neyse şimdi kardeşler öğrendiler ya aynı tasa işediklerini birbirleriyle yarışa başlamışlar. Kim daha tatlı çerez getirecek, kim daha güzel çorap, kim daha çok basma derken yarış iyice kızışmış. Getirilen hediyeleri gördükçe Gülbahar'ın da gülleri açılırmış tabii. Hangisini giyip hangisini çıkaracağını bilemezmiş. Kardeşlerin karşısına da kim ne verdiyse onunla çıkarmış ki herhangi bir terslik olmasın. Rıza peynir tabağının kenarındaki küçük bir dilime dikmişti gözlerini. Anlatılanları dinlemiyordu. Güvercini düşünüyordu şimdi. Bin bir umutla onun yüzünü gözlerinin önünde canlandırmaya çalışıyor ama bir türlü başaramıyordu. Öyle bir kız hiç yaşamamıştı sanki. Onu bu köyde hiç görmemişti. Adını biliyordu yalnızca. Güvercindi. Elsiz ayaksız, dilsiz dudaksız, hatta gölgesiz bir güvercin. Kar neden yağar kar? Sonra Gülbahar bir gece evine kardeşlerin ikisini de davet etmiş. Belki yanlışlıkla yaptı diyorlar ama bana kalırsa bu düpedüz orospu kurnazlı. Olur ya ikisinden de usanmıştır haspa. Her gün aynı renk gözler, aynı eğri burun, aynı kıvırcık saç, aynı gülüş. Demiştir şunları bir karşı karşıya getireyim de görsünler. Yani Gülbahar'ınki oyun oyunu. Kim maşadır, kim ateş belli değil. Ama şurası kesin ki herhalde bu kancık güllerini iki kardeşe aynı anda devşirtmeyi düşünmemiştir. Rıza'nın gözleri hala küçük peynir dilimindeydi. Öyle dikkatli bakıyordu ki bütün gücünü harcayarak bakışlarını sivri bir çatala dönüştürüp ona sapladığı söylenebilirdi. Dükkanın bereketi, oğlu Ramazan'ın geleceği, güvercinin kayıplara karışan yüzü ve daha birçok şey o peynire bağlıydı sanki. Karşısında oturanlardan birine kaptırırsa dünyası ansızın yıkılacaktı. Bunu önlemek için ona tabaktan alıp bir köşeye koyabilirdi gerçi. Ya da bir hamlede ağzına atıp rahatlayabilirdi. Ama böyle bir çözüm istemiyordu. Peynir orada gözünün önünde durmalı ve hiç kimse dokunmamalıydı. Ne var ki gönlünden geçen bu dilek bir anda suya düştü. Peynir yerinden birdenbire havalandı ve onun bakışlarının peşinden sürükleyerek sonuna dek açılmış karanlık bir ağızda kayboldu. Rıza gözlerini yummuş bir yandan peyniri düşünüyor bir yandan da ulan bırakın artık şu Gülbahar faslını demek istiyordu ama bir türlü konuşamıyordu. Niye daldın diye sordu peyniri yiyen. Bu sırada bekçi kim bilir kaç sokak ötede başını kaldırdı yavaşça avlu duvarına sırtını dayamış uyukluyordu. Yorgundu. Gene de kerpiç duvarların arkasındaki öksürükleri, horlamaları, bebek ağlamalarını ya da atlarla ineklerin geniş ve sıcak soluklarını işitebiliyordu. Belki ondan başka kimse yoktu şu anda sokaklarda. Herkes kandilini üfleyip uykuya dalmıştı. Uyumamışsa birkaç yatalak ihtiyar uyumamıştır belki. Onlar da kendi soluk alışverişlerini beklediklerini kendilerinden bile gizleyerek geceyi bekliyorlardı sözde. Onlar gözlerini tavana dikip duvarların uğultusunu dinledikçe gece uzuyordu kuşkusuz. Köy gitgide daha karanlık bir sessizliğe gömülüyordu. Bekçi eskiden beri severdi böyle anları. Köydeki evler, avlular ve ahırlar içindekilerle birlikte kendininmiş gibi gururlanırdı. Her şeye sahip olduğunu düşündükçe kafasından tuhaf düşünceler geçmeye başlardı sonra. Söz gelimi birkaç kişiyi gidip yatağında uyurken kurşunlamayı isterdi. Bunların başında Rıza geliyordu tabii. Ardından Cennet'in oğlu, avlu komşusu Vehbi ve daha başkaları. Kimse gıkını çıkaramazdı nasıl olsa. Gecenin en sessiz anında kayıp bir saman çöpünden yeni doğacak çocuğa kadar köydeki her şey onundu. Bunları düşünürken bir sigara yakardı çoğu kez. Mavzeri koltuğunun altına sıkıştırıp uzun boylu bir Azrail gibi Rıza'nın kapısına dikerdi gözlerini. Artık sabaha kadar Azrail kalacağını ve ne yaparsa yapsın asla bekçi olamayacağını anlayınca namluyu ta dip odada yatan Rıza'nın kıllı göğsüne doğrultarak yürümeye başlardı. Dürüldükçe artardı öfkesi. Kocaman bir halat gibi onu Rıza'ya doğru çekerdi. Derken düşmemiş bir tetiğin şıkırtısı bulaşırdı ellerine. Kulakları patlamamış bir mavzer sesiyle çınlar ve gözlerinin önünde vurulmamış bir Rıza ağzını kuş yavrusu gibi açar açar kapatırdı. Kar neden yağar kar? Yavaşça kalktı yerinden. Bu deli sabaha kadar susmayacak diye düşündü. Rıza'nın avlu kapısında durmuş, karanlıkta uyuyan kapılara ve pencerelere bakıyordu. Hiç ses yoktu köyde. Ot bile çıtırdamıyordu. Kapıyı ayağının ucuyla usulca iterek avluya süzüldü. Karanlık orada biraz daha koyulaşmıştı. Ama samanlık kapısının nereye düştüğünü biliyordu. Parmaklarının ucuna basa basa oraya doğru yürüdü. "Nerede kaldın?" diye fısıldadı Hacer. Bekçi her şeye hazırlıklı olmasına karşın ürpermişti. "Geldim ya." "O nerede?" "Dükkanda içiyor." Samanlığa girmişlerdi. Köyde olup bitenleri bilmiyorsun sanki diye sitem etti bekçi. Bilmez miyim dedi Hacer. Ama sen de çoktan beri gelmedin. Ramazan uyuyor mu? Uyuyor. Büyüdü değil mi? Büyüdü de söz mü koskoca adam oldu. Bekçi mavzerini omuzundan indirip ulaşabileceği bir uzaklığa koydu. Hacer samanların üstüne çökmüş, soluk soluğa onu bekliyor, bir yandan da yıllardır yenemediği yakalanma korkusuyla ikide bir çevresine bakıyordu. Bekçi tam karşısına çömelip ellerini tutunca her şeyi unuttu sonra. Uysal bir kedi gibi yavaşça uzandı, köy bütün sessizliği, bütün gürültüsü, evleri, avluları ve bütün takım taklavatıyla uzaklarda kalmıştı artık, yoktu. Varsa yalnızca bekçi vardı yeryüzünde, bir de Hacer tabii ve ikisi dilsiz bir gürültünün iki yamacından hızla kimsenin inip göremeyeceği karanlık bir kuyunun dibine doğru yuvarlanıyorlardı. Derken Hacer eteğini beline toplayıp bekçiyi kayıp bir vadinin içine asıldı. Dizlerinin üstünde ilerleyerek pantolonunu sıyırmaya çalışan bekçi, o anda bekçi değildi oysa. Gözlerinde ışıldayan cellat gözleriyle uzun boylu bir Azrail'di. Hacer'in bacaklarını okşarken ansızın koparırcasına sıkıyor, kıpırdadıkça samanlıktaki karanlığı dalgalandıran iri kalçalarına tırnaklarını gömüyor, meme uçlarını hırsla dişliyor ve acıyla kıvranan kadının çığlıklarını işittikçe hazdan kuduruyordu. Kuduran yalnız o değildi gerçi. Altta kıvranan Hacer de kendinden geçip öfkeli bir köpek gibi saldırmaya başlamıştı. Öyle ki ciğerlerinden kopan hırıltılar ağzını yakıp kıvururken dudakları petek petek kabarmıştı. Sonra tam da birbirlerine karışıp yok olacakları çizgide birdenbire durdular. Bekçi mavzer cıvlaması işitmişçesine bedenini yana atmıştı. Bir süre iki büklüm kaldı orada. Karanlıkta yavaş yavaş kıpırdandı. Pantolonunu alıp kalktığında uzun boylu bir Azrail değil, bekçiydi artık. Bembeyaz dişleriyle hafifçe gülümsüyordu. Gene gel. Gelmiyor muyum? Daha sık. Olur, hele başımızdaki belalardan bir kurtulalım. Ne belası? Ne belasıymış? Kör müsün kız? Köyde herkes kaybolmaya başladı. Hacer susmuştu. El yordamıyla mavzeri bulup bekçiye uzattı. Sen askerem diye bilir misin? Adını duymuşum. Hani şu dokuz karılı herif mi? İşte o. Hani nerede onun çocukları söyle bakalım. Nerede onca karıdan doğan bir avlu dolusu çocuk? Ne bileyim ben, dedi Hacer bıkkın bir sesle. Neredeyse nerede? Ya diye hayıflandı bekçi ya. İşte böyle insanlar burnumuzun dibinde doğuyor, burnumuzun dibinde yaşıyor. Sonra birdenbire yoklara karışıyor da biz fark edemiyoruz. Samanlık kapısına doğru yan yana yürüyorlardı. Eşiğe geldiklerinde bekçi düşünceliydi. Hacer'e bütün bunları fark edemediğimize göre yoksa biz de mi yokuz diyecekti ama yanağına kondurulan sıcak veda öpücüğü dilinin ucundaki sözcükleri geri itti. Gene gel dedi Hacer. Yanıt vermedi. Avlu kapısından sessizce süzülmüş, karmakarışık duygularla nereye gittiğini düşünmeden acele acele yürüyordu. Derken ansızın bir karaltı dikildi karşısına. Sokağın ortasında durmuş, bütün heybeti ve sabırsızlığıyla ona bakıyordu. Bekçi aldırmadan geçip gitmeyi tasarladı önce, sıkınımlı adımlarla duvarın dibine doğru kaymıştı. Ama karaltı ani bir sıçrayışla yolu kapattı. ''Kar neden yağar kar?'' ''Git başımdan'' dedi bekçi. Cennetin oğlu eğri büğrü bir hale girip karanlıkta zikzak çizdi bir süre, yuvarlandı ya da. Yolun o kenarından bu kenarına hırçın bir cıva damlası gibi aktı. Bir yandan da gitgide berbatlaşan sesiyle kahkahalar atıyordu. Ne yapacağını kestiremeyen bekçi, kıstırılmışlık duygusunun öfkeyle buluştuğu noktadan ona bakıyordu hala. Artık geçip gidemeyeceğini anlamıştı. Yavaş yavaş omzundaki mavzeri indirdi, sonra kahkahaların ortasına nişan aldı. 21. Koltukta uyuyan adam gözlerini açmış, dalgın dalgın aynaya bakıyordu. Anlaşılan yüzünün sabunlu kaldığını unutmuş, kendini bir başkası kılığında ansızın karşısında görünce de şaşırmıştı. Onun tam olarak ne zaman uyandığını bilmiyordum. Aynaya baktığını fark ettiğim sırada hala uyuyor gibi, soluk alıp verişi, duruşu, hatta yüzünün rengi uzaklardaydı. Belki aynada gördüklerini gerçek bir dünya sanmıştı da bakışlarıyla orada dolaşıp bir yerlere tutunmaya çalışıyordu. Bu durum bütün sessizliği ve uzaklığıyla ne zamana dek sürdü kestiremiyorum. Adamın gözleri uykuyla uyanıklık arasındaki o ince perdeyi açıp da aynada beni bulduğunda dükkanda tuhaf bir titreme oldu. Her şey bulunduğu halden çıkıp başka bir hale girdi sanki. Biraz kaydı yerinden her şey, biraz oynadı. Öyle ki tezgahın üstündeki makas ışıltılarının birbirleriyle çarpıştığını, fırçakıllarının havada uçuştuğunu ve pudra kutularıyla parfümlerin ince ince tıkırdadığını gördüm. Bütün bu olup bitenden sonra berberin gidişiyle derinleşen sessizlik bozulmuştu artık. Dükkanın önünden humurdayan otomobillerle irili ufaklı insanlar gelip geçmeye başlamıştı. Derken koltuktaki adam beni ne zaman tıraş edeceksin dedi birden. Başını çevirmiş yüzüme bakıyordu. Şaşırmıştım tabii. Şaşırmış ve susakalmıştım. Biliyorsunuz dedim nice sonra. Berber ben değilim. Sözlerime inanmamıştı. Bunu yüz çizgilerinden okuyabiliyordum. Hatta gözlerinde yanıp sönen ışıltının şiddetine bakılırsa bana karşı belli belirsiz bir öfke duyuyordu. Şaka yapma dedi bu kez. Benim işim çok acele. Motosiklete atlayıp hemen yola çıkmam gerekiyor. Şaka yapmıyorum ki, berber ben değilim diyorum. Ben bu dükkana sizden sonra gelen bir müşteriyim. Bunu bildiğiniz halde sanırım siz şaka yapıyorsunuz. Nasıl olur dedi hayretle. Birkaç dakika uyumakla aklımı kaçırmadım ya. Birkaç dakika değil ki, siz en az bir ya da bir buçuk saatten bu yana uyuyordunuz. Yanıt vermedi. Başını koltuğa yaslamış, kısık gözlerle aynadan bana bakıyordu. Ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da son sözlerimle sarsıldığını hissetmiştim. İsterseniz dükkana gelişinizi ve burada olup bitenleri baştan anlatın dedim bir süre sonra. Belki bazı şeyleri böylece açıklık getirebiliriz. Uyku alemine tekrar geçmiş gibi dalgın ve uzaktı. Buraya motosikletle geldim diye mırıldandı. Köy yoluna düşmeden önce tıraş olmak istiyordum. Bundan yarım saat önce kapıdan girdiğimde sen saçı sakalı birbirine karışmış ufak tefek bir adamın bıyıklarını makasla kesiyordun. Selam verdim tabii. Sonra şimdi sen oturduğun sandalyede bir süre bekledim. Derken ufak tefek adam koltuktan ansızın kalkıp gitti. Sanıyorum para falan da vermedi. Hatta dışarıda iskelet var gibi bir şeyler geveledi çıkarken. Ben boşalan koltuğa geçip oturmuştum ki birazcık dağılmışım işte. Peki çırak? Ne çırağı? Dükkanda çırak yok muydu? Hani ustası müşterileri tıraş ederken koltuğun çevresinde yarım adımlarla dönüp duran kepçe kulaklı bir çocuk. Yoktu dedi içini çekerek. Ben çırak mırak görmedim. Susmuş, onun duruşunda soluk alıp veren ve gitgide devleşerek dükkanın havasını ele geçirmeye çalışan korkuyu izliyordum. Hadi diyelim çırağı fark etmedin ama senden sonra buraya benim geldiğimi de mi görmedin diye sormama gerek yoktu. Bence anlattıklarınız bir rüya dedim kendimden emin bir tavırla. Herhalde uykudayken rüya gördünüz. Koltukta hakarete uğramışçasına kıpırdandı. Bakın size açıklayayım diye sürdürdüm konuşmamı. Bir kere anlattıklarınız eksik. Üstelik olup bitenlerin yarım saat önce gerçekleştiğini iddia ediyorsunuz. Oysa siz en az bir ya da bir buçuk saatten bu yana uykudasınız. Asıl önemlisi benim berber olduğumu sanmakla hem berberi hem de çırağını benim varlığımla birleştiriyorsunuz. Bu gülünç bir şey elbette. Böyle gülünçlükler de olsa olsa bir rüyada olur. Bence siz yaşadıklarınızdan yola çıkarak bir rüya gördünüz ve herkes gibi rüyanızı biraz unuttunuz. Gözlerini dikmiş, kayıp bir şey ararcasına dikkatle yüzüme bakıyordu. Onun artık her şeyi kabullendiğini düşünüyordum. Belki de başka seçeneği yoktu. Susacak ve başını koltuğa yaslayıp berberin dönüşünü bekleyecekti. Ama öyle olmadı. Hiç ummadığım bir anda yüzünü yeniden çevirdi. Sence dedi, bu konuştuklarımız rüya olamaz mı?